Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü Erkam, muhibbane Erkam, dergah-ı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, karşılıklı istifademizi artıran ve hak üzere konuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026 yılı boyunca sizlere aile olmaya giden yolda kılavuz olacak bazı önemli hususları paylaşacağım. Bu yılın yeni konsepti, her biri birbirinden değerli ve önemli 54 maddeden oluşan, yetişirse 2026 yılı boyunca, yetişmezse 2020'de sizlere bu konuda bilgilendirmeye gayret edeceğim. Aile olmakla alakalı bir kılavuzluk. Çocuklarımız aile nedir bilmiyor, bir yuva nasıl kurulur bilmiyor. Hoş bununla ilgili 15-20 yıl eğitim veriyoruz ama o eğitim hayatları boyunca da biz de bir şey öğretmiyoruz. Bu konuda teşvik etmiyoruz. Varsa yoksa üniversite. Eş nedir, eş nasıl seçilir, niçin evlenilir anlatmıyoruz. Aile nedir, neden önemlidir, nasıl gelişir, güzelleşir öğretmiyoruz. Yaşayan rol modelliğimizde de sıkıntılar var. Ondan sonra evlilik yaşı 30'a dayanınca eteklerimiz tutuşuyor. Bunu bir beka meselesi olarak görüp aman evlenin diyoruz. Aman evlenin demekle çocuk yapın demekle de bu iş olmuyor. O açıdan bu işi daha başından alıp size aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru anlatmaya karar verdim. İnşallah bu yılki konumuz bu. Aile olmaya giden yolda 54 önemli unsur. Haydi bismillah diyerek 2 hafta boyunca birinci maddemiz evliliğin içini bulma kalitesiydi. Niçin evlenir insan? Gençlerin evlilikle alakalı ana motivasyonları nedir? Bunun İslami, içtimai, ailevi, maddi, manevi, psikolojik yönleri nedir diye başlamıştık. Ve bu iyi niçin bulmada size şu ana kadar 5 madde anlatmıştım aziz dostlarım. Gençlerde evlilik motivasyonları, bunun biyolojik temelleri, bedensel bir sekine arayışı evlilikle alakalı, nörolojik perspektifte beynin bir evlenen çiftlerdeki ödül sistemini, psikolojik ve bağlanma odaklı yaklaşımlarda biz olma kapasitesini, tanıklığı, varoluşsal açıdan da nihai yalnızlığa insan ortak bir şahitlik arıyor diye anlatmıştım. Geçen hafta da klinik ve psikiyatrik bir bakışla ruhsal sağlığın psikolojik bağışıklık sistemimizin bir güvence sistemi olduğunu evliliğin anlatırken son kısımda minik bir şey kaldı. Onu anlatıp 6. maddemize geçeceğim inşallah. Psikiyatrik açıdan evlilik birey yıkıcı ve sapkın eğilimlerden uzak tutan bir sosyal denetim ve duygusal destek mekanizmasıdır dedim. Bununla alakalı örneği vereceğim demiştim. Aziz dostlarım, geçmişte televizyonlarda şanslı masa diye böyle çiftleri, nişanlıları, sözlüleri, genç evlileri bir araya getiren çok enteresan bir yarışma programı vardı. Bu program İslami hassasiyetleri olan yapımcılar tarafından yapılmayan bir program. Dolayısıyla İslami hassasiyet sahip olmayan bir kesimin evlatları genellikle orada oluyor. Kıyafetlerinden, davranışlarından, hareketlerinden anlıyorsunuz. Epey bir açık saçık giyimler. Ama enteresan bir şey keşfettim o programda. Mesela hanımefendinin haberi olmuyor. Beyefendi nişanlısına oyun oynuyor. Yapımcıyla anlaşmışlar. Bir kamera şakası ya da sosyal deney gibi de düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla anlaştıkları şekliyle masaya tesadüfiymiş gibi bir kız geliyor. Meğersem bu kız güya beyefendinin şirketinde çalışan bir kızmış. Şimdi defaatle gördüğüm gerçek şu. Psikolojik bir tahlil açısından da epey bir inceledim. Hiçbir hanımefendi istediği kadar açık saçık olsun, laik kesime, işte İslami hassasiyete sahip olmayan bir kesime ait olsun, önemli değil. Hiçbir hanımefendi bugüne kadar eşinin kendi gözünün önünde o kendi gibi açık saçık olan diğer bir kızla tokalaşmasını, onunla aynı şirkette çalışmasını, bazen senaryoyu geliştiriyorlar, işte bu diyor yeni ortağım, bununla iş yapacağız, onunla ortak olmasını, bazen bu beyefendi bir vücut geliştirme ya da fitness hocası gibi bir antrenör oluyor, ona özel ders vermesini, bazen İngilizce öğretmeni oluyor, ona evine gidip özel bir ders vermesini, bazen bir şoför eğitimcisi oluyor, dolayısıyla ona arabada direksiyon dersi vermesini, örnekleri çoğaltabilirim. Buraya dikkat buyurun, asla ve asla kabul etmiyor. Hiçbir hanımefendi bunu kabul etmedi. Hani toplumun gözüne soka soka böyle sözüm ona bazı sanatçıları, yıldız diye bize yutturdukları bazı kişileri, yıllarca böyle Yeşilçam sinemasında, Hollywood sinemasında rol icabı birbiriyle çok sapkın ilişkilere gelen insanları bile normalleştirerek bize anlattılar ya hani. Gerçek hayatta asla böyle bir şey yok. İnsan dediğimiz varlık kıskanıyor. Hele hanımefendi ise bu çok daha fazla kıskanıyor. Dolayısıyla onların bize böyle senaryosunu yazıp oynadığı şekliyle bir hayat gerçek hayatta yok. Bu evliliğin en önemli işlerinden bir tanesi. Dolayısıyla hanımefendiler neden böyle bir ilişki devam ederken hep hanım taraflarından gelir şey, evlenelim, hadi evlenelim, bak oyalıyor musun beni diye. Bütün kültürlerde böyledir bu. Neden diye bunu düşündünüz mü? Çünkü onun bir sosyal denetim mekanizması olduğunu biliyorlar. Parmağa yüzük takıldıktan sonra erkeğin artık kendilerine ait bir varlık olarak var olacağını biliyorlar. Ve bu konuda dünya tarihinde bütün dinleri, kültürleri, her türlü felsefi ekolleri, etik diye bize yutturdukları gayri ahlaki nizamları falan araştırın. Evli kadının eşini o kadın için İslam'dan daha güzel koruyan başka hiçbir mekanizma yoktur aziz dostlarım. Dolayısıyla bu da psikiyatrik açıdan hanımefendilerin kafasını rahatlatan, onları birçok vesveseden, travmadan koruyan bir şeydir. Ben daha nasıl anlatayım ki? Şöyle düşünün, bir insan Müslümansa Allah muhafaza eşini aldatması durumunda, eşinden başka bir kadınla cinsel bir beraberlik yaşaması durumunda bunun feci sonunu bir düşünün İslam'da yani. Bu kadar koruyor. Dolayısıyla hanımefendinin de, evli hanımefendinin de kafası bu konuda rahat. Ya herhalde diyor ölümü göze alıp beni aldatmaz yani. Ama Avrupa'da, Batı'da görüyorsunuz. İslam'ı böyle gayri insani diye niteleyen, yaftalayan, sözüm ona bu etik insanlar kendi yaşadıkları sistemde hanımların arkasına bir sürü dedektif takarak kim kimi aldatıyor, kim kimi kandırıyor diye o vesvesenin içerisinde ne olduğu belirsiz bir sapkın hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla bize yutturdukları o dayatmalara kanmayacağız. Altıncı madde, duygusal motivasyon. Yani duygusal anlamda da evliliğin niçinlerinden bir tanesi, koşulsuz bir kabulü, şefkati ve ortak bir hafızayı barındırması. Bunu şöyle açıklayabilirim. Hani duygusal düzlemde evlilik dediğimiz zaman, o ilk başta hormonların zirvede olduğu romantik aşkın, o ilk saman alevi gibi parlayıp sönen tutkusunun, zamanla dingin ama çok daha derin bir şefkat ve yoldaşlık dönemine dönüşmesidir. Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırma var. Çok geniş ölçekli bir araştırma. Duygusal düzlemde evlilik deyince aziz dostlarım, romantik aşkın o ilk saman alevi gibi parlayıp sönen tutkusunun zamanla dingin ama çok daha derin bir şefkat ve yoldaşlık denizine dönüşmesidir. Kurban olurum İslam'ın güzelliğine. Hani burada söylemeden o ayet-i kerimeyi geçemeyiz burayı. Rum suresi 21. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا Niye? لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Aziz dostlarım, Rabbimiz buyuruyor ki, onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen kimse için iyi dersler vardır. Şimdi nasıl başlıyor? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Yani aynısını söylüyor psikologlar. Haşa, başka bir şey söylemeleri de mümkün mü yani Allah'ın söylediğinin karşısında? Önce diyor böyle bir saman alev gibi parlayıp bir tutku oluşur. Ama zamanla bu tutku söner çünkü hormonlar yerli yerine oturur. Zamanla daha dingin, daha derin bir şefkat ve yoldaşlık. Dolayısıyla ayet-i kerimedeki tecellisiyle de o meveddenin zamanla rahmete dönmesi ya da sekinenin ilk başta hani o cinsel birlikteliğin iki bedende tek ruh olmanın sekine, mevedde ve rahme diye böyle üçlü bir aşamada söyleyebiliriz. Ama sonucunda o dinginliğe erdiğimizde bunun rahmete erişmesi enteresan. Psikologların da tespit ettiği şekliyle hakikati onlar da yakalamışlar. Bu Pew Research Center tarafından yapılan bu geniş ölçekli araştırmada gençlerin evlilik kararı almasındaki en temel motivasyonun aşk ve yoldaşlık olduğu ortaya çıkıyor. Bu hani sadece Amerika için böyle diyebilirsiniz ama Türkiye'de yapılan araştırmalarda hani hormonlar zirvede, gençlik dönemi, delikanlık, deli kızlık dönemi, başka ne beklersiniz ki yani? Gerçi burada bahsedilen aşk sadece hormonal bir çekim değil, eşin tüm kusuruyla, geçmişiyle, yaralarıyla kabul edildiği, üzerine ortak bir hafıza inşa edilen derin ve duygusal bir yatırım. Hani burada aşk tamam ama bir yoldaşlık da var yani. Ve burada bakıyoruz, gençlerin evlilik kararlarıyla alakalı, evlilik sevgiyi soyut bir kavram olmaktan çıkartıp günlük hayatın içinde o küçük şefkat gösterilerine, empatiye, sadakate, ortak bir hatıraya dönüştürüyor. Bunun başlı başına bir madde olması, 6. maddeyi anlatıyorum size, duygusal motivasyon maddesini. Sadece böyle bir aşk, sadece bir hormon, sadece bir anlık saman alevi gibi duyguların parlaması değil, bir süreklilik ifade eden şefkat gösterileri, sadakat ve ortak hatıraya dönüşmesi. İşte bu duygusal zenginlik, gençlere ömür boyu süren derin bir bağ ve tükenmez bir mutluluk kaynağı sağlıyor aziz dostlarım. Modern insanın en büyük korkusu olan unutulmak ve önemsenmemek, evliliğin sağladığı duygusal şemsiye altında eriyor. Bir sevenim var diyorsunuz. Gerçi hani bir gün unutulacağız yani. Bir gün unutulduğumuz da unutulacak. İşte o gün bizi unutmayan bir Rahman'ın olduğu, her zaman seminerlerde, radyo programlarında anlatırım. Bir insanın gerçek ölüm tarihi, adını hatırlayan son kişi öldüğü gün ve andır. O gün ve an, faniler aleminde hiç dünyaya gelmemiş gibi olacağız. Ama o gün bile bizi unutmayan hem Halik-i Rahim'imiz, Rabbimiz, Mevlamız hem de onun katında olan Melake-i Kiram, bize dua eden, bizim bağışlanmamız için istiğfar eden, Allah'a bizim için yalvarıp bize cennet dileyen melekler bizi hiç unutmuyor, bunu da bilelim. Burada evlilik yaşı ilerlemiş ve bir türlü evlenememiş kardeşlerimizde şunu görüyorum. Ya unutulup gidecek miyim? Bir soyum sopum olmayacak mı? Bir evladım olmayacak mı? Gibi. Hani bir de geniş ailede büyümüşlerse, o geniş ailenin rahmetini tatmışlarsa buradaki kaygı çok daha büyük oluyor. Buradaki ortak bir hafıza inşa etmek sadece geçmişi paylaşmak anlamında değil değerli dostlar. Geleceğe dair ortak bir hayal kurma becerisi de aynı zamanda. Çünkü eşlerin birbirinin sadece başarılarına değil, zayıflıklarına da tanıklık edip bunları birer samimiyet köprüsü haline getirmesi, hani evlilikten evvel de söylenir yani iyi günde, kötü günde değil mi? İlişkinin duygusal sermayesini oluşturuyor. Ve 4 milyar kız, 4 milyar erkek arasında o aşk başlayıp evlilikle sonuçlanınca artık 4 milyar kişi bir tarafa, eşiniz bir tarafa oluyor. Ya da 8 milyar insan bir tarafa, eşiniz bir tarafa oluyor. İyi niçin burada? Yoğun tutku dalgalanmaları değil, dostluk, şefkat, kriz andaki onarım kapasitesi, yaşanmışlıklar, tecrübeler, yapılan fedakarlıklar. Herhalde en çok da yakıt olarak bu fedakarlıklar ortaya çıkıyor. Çünkü sizin mücadeleniz evde evladı iyal var diyorsunuz, eş var diyorsunuz, bir bekleyenim var diyorsunuz. Bütün mücadele onlar için olduğunda onlar da bu fedakarlığın küfran nimeti olmuyorlar. Duygusal olarak o yoldaşlığa şahit oluyorlar. Duygusal motivasyonun bu en yüksek formu olan yoldaşlık, eskiler yarenlik derdi buna, ahiretlik derdi hatta. Hani dünya ahiret, dareyn, iki cihanda da saadet ileride. Bu yoldaşlık hayatın monotonluğunu ve zorluklarını birer maceraya çevirebilir. Karşılıklı şefkat beyinde sosyal ödül yollarını aktive ederken, canlandırırken kişinin genel yaşam sevincinde besler. Gençler özellikle kalabalıklar içerisinde yalnız hissettikleri modern dünyada evliliği kendilerini biricik hissettikleri tek kutsal alan olarak görürler. Bu duygusal yatırım kişinin stres karşısındaki dayanıklılığını artırır ve ona paha biçilmez bir huzur alanı açar aziz dostlarım. Şimdi günümüzün gençlerini düşünün lütfen. İlkokuldan itibaren ilkokul, ortaokul, lise, sonrasında üniversite. Çok nadirattandır böyle geçmiş öğretmenleriyle, hocalarıyla o iletişimini sürdüren. Ya da çok nadirattandır gönlü güzel öğretmenler, hocalar, geçmiş öğrencilerinin peşinde olan, onlarla iletişimini sürdüren. Sonra genç düşünür yani ya ben bu kadar 15-20 yıl okudum. Kimin umurundayım ki? Kim kapımı çalıyor ki? Kim zor günümde benim yanımda ki? Kim bana destek oluyor ki? Hatta iyi dersler vermediyse, iyi dersler almadıysa, iyi bir eğitim yaşamadıysa bir de arkasından saydırmalar bile oluyor. Hani unutması daha iyi geliyor ona. Hatırlama, minnetle yad etme bir tarafa. Bakıyor eğitim hayatı böyle. Akrabalarına bakıyor. Zaten böyle büyük bir şehre geldi, uzaklaştıysa geniş aileden. Yeter ki sen bana gel senede bir günde şarkı sözü olmuş yani. Senede bir böyle Amerikan tarzı yılda bir kere bir şükran gününde Noel'de şurada burada bir araya gelirler ya. Sanki aile olmak oymuş gibi. Yıllarca filmlerde o verildi bize çünkü. Hani bayramdan bayrama. Bu da tatmin etmiyor. Dolayısıyla onlar bakıyorlar ya sonrasında işe giriyorlar mesela. Birkaç tane iş değiştiriyorlar. Değiştirmesela bile o iş yerini ne kadar önemsendikleriyle alakalı kafalarda heyeler var, sorular var. Arkadaşlarına bakıyorlar. Arkadaşlıklarda da bilmiyorum hanımefendiler nasıl düşünecekler. Hani bizim beyefendiler tarafında, beyler tarafında bekar gençlerken ilişkiler çok sıkı fıkı olur böyle. Çok bir arada oluruz, gelmeler, gitmeler, ortak faaliyetler, inanılmaz böyle maceralar. Ama yavaş yavaş gruptan böyle kuyruklu yıldızın kuyruğunu kopması gibi böyle roket yükselirken bazı parçaları bırakır ya, o grupta o parçalar düşmeye başlar. Evlenenler gruptan ayrılır ve en son bir delikanlı kalır. En son evlenen genelde öyle olur sırayla olduğu için, hani aynı anda evlenmiyorlarsa, ki genelde imkansız böyle bir şey. O bu sefer sorgular ya, der ben. Hani delikanlık dönemimde, bekarlık dönemimde canciğer kuzu sarmasıydık. Şöyle gel diyorlardı, geliyordum. Şunu yap diyorlardı, yapıyordum. Her türlü fedakarlığa giriyordum. Şimdi benim bir onların yardımına ihtiyacım var. Herkes eşinin, çocuğunun peşine düştü. Benim hiç kimsem kalmadı diye. Yani geniş aileden darbe yiyor. Eğitim hayatından darbe yiyor. Şirketten darbe yiyor. Sosyal çevresinden darbe yiyor. Sığınacağı nere kalıyor bir tek? Eşi. Eşi ve çocukları, ailesi, kendi kuracağı yuvası. Dolayısıyla bu koruyucu şemsiye dediğim şey bu. Aziz dostlarım, bununla alakalı mesela bir çift düşünün. Sınanıyoruz, deneniyoruz. Zorluklar gelecek. Canla, malla, evlatla, hasattan eksilerek, üründen eksilerek. Allah deneyecek bizi yani. Bizden evvelkilerin başına gelenler bizim başımıza da gelmeden canımızın alacağını zannetmeyeceğiz aziz dostlarım. Dolayısıyla evlendikleri o gün, ilk günlerde yaşadıkları maddi zorlukları yıllar sonra böyle mütevazı bir sofrada oturup birbirini hatırlattıklarında gülüşüp geçerler. İşte bu ortak bir hafıza ürünü. Hatta şöyle bir şey keşfettim ben. Zorluk ne kadar feci olursa, derin olursa, şiddeti ne kadar çok yüksek olursa, aradaki şefkatin gelişimi birbirine o rahmetle, meveddeten ve rahmet diye geçiyordu ya, birbirine o merhametleri, rahmetleri, birbirini korumaları o kadar yüksek oluyor yani. Hani biz neleri aşmadık ki, ne günlerden geçmedik ki yani. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan eder diyor ya. Bir de tabii Müslüman için bütün o geçilen imtihanların içerisinde her zorluğa bir mükafat olması, bu hastalıksa her çekilen acıya bir sevap yazılması, her sabre karşılık bir derecenin artması, böyle hastalarla alakalı, zorda kalmışlar, darda kalmışlar alakalı yapılan her bir iyiliğin, ihsanın bir karzahsen olarak Allah'la yapılan bir ticaret olması gibi ulvi duygular, o evliliğin sağladığı muazzam duygusal gücün yanına bunun katmerli derecesi oluyor. Nur üstüne nur oluyor. Aziz dostlarım, evliliğin niçinlerini gençler açısından anlatıyorum. 7. maddeye geldik. Bu manevi ve dini boyut. Evlilik her şeyden evvel mukaddes bir sözleşme ve nefis terbiyesi. Geçen bir hocamız çok muazzam bir şey söyledi yani. Bazen böyle bir aydınlanma gelir ya. Hiç böyle düşünmemiştim. Ya iki ibadet dedi, dünya dışında farz kılındığı için kutsiyeti dedi çok daha farklı olsa gerek. Hani bütün bildiğimiz feraizle alakalı ya da Allah Resulü'nün bizlere olan sünnet-i seniyedeki tavsiyeleriyle alakalı her şey şu fani dünyada şu küre-i arzda cereyan etti. Ama geçenlerde yaşadık işte Miracı, namaz Miraç'ta geldi değil mi? Yani hem de çok özel bir mukaddes alanda, Sidretül Müntaha'da Resulüne orada farz kıldı namaz. Hani en mukaddes mekanda, hani Allah mekandan da münezzeh de nasıl diyeceğimi şaşırdım. Yani Sidretül Müntaha diyelim, anlarsınız siz onu. Miraç'ta Sidretül Müntaha'da Rabbi Celle'mizin Resul-i Ekrem Efendimiz'e bahşettiği o feraiz, o namaz, onun için gözümün bebeği demiş Allah Resulü. İkincisi de Adem babamıza, Hazreti Adem Aleyhisselam'a Havva validemizi evlendirdiği için cennette eş kıldığı için nikah da cennette kıyılan bir akit. Dolayısıyla iki eylem gökler aleminden, her şey gökler aleminden amenna, ama hani namazla nikah, evlilik çok farklı diye söylemişti. Çok da etkiledi beni. Allah razı olsun. Peki evliliğin niçinlerinden bu manevi dini boyutta bu nasıl bir mukaddes bir sözleşme olarak, bir nefis terbiyesi olarak iyi niçinimiz oluyor? Manevi düzlemde evlilik, aziz dostlarım, bireyin sadece bedensel değil, ruhsal tekamülünü de hedefleyen mukaddes bir yolculuk. Özellikle dini hassasiyetleri yüksek olan toplumlarda evlilik bir kutsal sözleşme. Misaken galiza diye geçer zaten Kur'an-ı Kerim'de, böyle kabul edilir. Öylesine bir gönül eğlendirme değildir, değil mi? Bu bakış açısına göre evlilik, insanın bencil arzularından, o beninden sıyrılıp, bir ötekini kendinden daha çok düşünme, biz ahlakına geçişi. Ya bu açıdan baktığımızda evlilik bir ihsar makamının tam uygulandığı bir yer olarak. Nedir ihsar makamı? Hani kendimizi öteleyip karşımızdakini önceleme. Hani 31 yıllık evliyim aziz dostlarım. Çocuklarım ya da eşim zorla bir şey alır bana. Ben kendime bir şey almam. Hani gençlik dönemi, çocukluk dönemi. Çocukluk dönemi biz yalvarırdık. Bize bir şey alınsın diye şunu istiyorum, bunu istiyorum. Gençlik dönemi biz kendimize şunu mu alalım, bunu mu alalım? Ama evlendikten sonra inanın, hani siz de şu anda aziz dinleyenlerim bunu yaşıyorsunuzdur yani. Bana has bir özellik değil haşa. Yani bir bayram günü çocuğunuzun ayakkabı yoksa yanmıştır yüreğiniz yani, alamadıysanız. Çünkü usuldendir, kültürdendir, teamüldendir, gelenektendir. Çocukları sevindirmek Allah Resulü'nün ahlakındandır. Rabbimizin bize tavsiyesidir, ibadettir. Dolayısıyla gönlünüz hep onlarla ilgili atar yani. Hani eşe bir hediye alsam, bir yerde bir yemek yersiniz, içinize sinmez, boğazınızdan geçmez yani. Hatta paket imkanı varsa bir paket böyle yarısını yer, yarısını ayırır, böyle eve götürürsünüz. Karıncanın yuvasına buğday taşıması gibi. İşte ihsar makamı işte, bunun zirvesi yani. Manevi dini açıdan evlilik İslam kültüründe dinin yarısı olarak nitelendirilir. Çünkü sadakat, merhamet ve sabır gibi en temel insani erdemler ancak bu kurum içerisinde test edilir ve olgunlaşır. Müslüman olsun ya da olmasın, aziz dostlarım, evlilik her birey için manevi bir koruma kalkanıdır. Bu kalkan kişiyi modern dünyanın o savurgan duygularından ve tüketat ilişkilerini koruyan ahlaki bir zırhtır. İslam kültüründe hani bu dinin yarısı olarak nitelendirmeyle ilgili bu nereden geliyor? Tabii ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinden geliyor. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi evlendiği zaman dininin yarısını korumuş olur. Geriye kalan yarısı için de Allah'a karşı gelmekten sakınsın. Yani ne kadar büyük bir müjde. Bir kişi bekarken evleniyorsa %50'yi aşmış oluyor. Eşler birbirini tamamlıyor çünkü. Geriye kalan yarısı için de Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsa dini mükemmel hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir kurum insanı modern dünyanın savurgan duygularından kurtarıyor, koruyor demiştim ya aziz dostlarım. Yaz döneminde bazı muhafazakar tatil merkezlerinde aile koçluğu, seminerler, işte programlar yapıyorum zaman zaman. Şunu görüyorum. Yani bunu 25 yıldan beri gözlemlerim hiç değişmedi. Hani böyle muhafazakar tatil diye bir konsept var yani. Ülkemizde de dünyada da hani belli hassasiyet olan insanlar nasıl oluyor? İşte plajda kadın erkek karışık olmuyor. Plaj kıyafetleri gibi mayolu falan böyle bir kadın, bikiniyle bir kadın olmuyor gibi. Havuzlar ayrı oluyor. Bazı hassasiyetler var. İnanın hani muhafazakar tatil deyince aklımız hep böyle mütesettir, muhafazakar kılığıyla, kıyafetiyle, yaşam tarzıyla hep o camianın insanları gelir. İnanın hep onlar olmuyor. Kılık kıyafeti itibariyle mütesettir olmayan hanımefendilerin de orada olduğunu, arada onlarla konuştuğumda seminerlerde falan bir araya geliyoruz çünkü, hani eşinin korunmasıyla alakalı, erkek de böyle söylüyor, hanımefendi de böyle söylüyor, bu tür tatil merkezlerinin daha uygun olduğunu söylüyorlar. Öbür tarafta kimin eli kimin cebinde belli değil, sürekli bir haramın içerisindesiniz, en azından eşini buradan korumuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir iyin içinde gelsin. Bununla alakalı aziz dostlarım World Value Survey diye bir araştırma var. Dünya Değerler Araştırması. Geleneksel değer kümelerinde din ve aile normlarının evlilik motivasyonunu nasıl çelikleştirdiğini ortaya koyuyor bu araştırma. Burada evlilik sadece bir birleşme, bir araya gelme değil, emanet bilinci, kul hakkı hassasiyeti ve nefis terbiyesi üreten bir tekamül laboratuvarına dönüyor. İslami anlamda da öyle değil mi? Biz eşlerimizi annesinden babasından evet emanet alıyoruz ama aslında Allah'tan alıyoruz. Allah'ın bir emaneti bize. İnançsız bir insanın bile az evvel söylediğim şekliyle ailesini daha muhafazakar ve güvenli ortamlarda tatil yaptırmak istemesi ya da eşini diğerlerinden kıskanma fıtratı evliliğin manevi bir himaye alanı olduğunu, kurumu olduğunu bize resmen gösteriyor. Dolayısıyla iyinin için burada sadece helal dairesinde kalmak değil, eşini Allah'ın bir emaneti olarak görüp ona bu mukaddes bilinçle, merhamet ve adaletle ve emniyetle ve liyakatla muamele etmek. Buradaki manevi motivasyon eşlere zor zamanlarda sabır ve tevekkül gücü verir, dayanıklılık verir. Şimdi şirketlerde, seminerlerde çok konuşuyor bunu, resilience diye, dayanıklılık. Bir eşin diğerine sadece bir beden olarak değil, ebedi bir yol arkadaş olarak bakması. Evliliklerden önceki bakışlar nedir? Şeytanidir, sapkındır, bedenseldir, cinseldir. Ama evlilik gözüyle baktığımızda o sadece artık bedensel bir bakış açısı değildir. Orada ilişkinin derinliği, ilişkinin dayanıklılığı, sürekliliği. Dolayısıyla hani dinimizin de yarısı tamamlanıyorsa daha büyük ne olsun yani, bonus. Bu bilinçle kurulan yuvalar manevi huzuru zirveye taşırken toplumun ahlaki dokusunu da koruma altına alıyor, toplumu da onarmış oluyor aziz dostlarım. Şimdi zaman zaman böyle hayal ediyorum, nasıl anlatacağımı şaşırıyorum. Zaten elhamdülillah uzun yıllardan beri televizyon izlemiyorum, dayanamıyorum. Hele hele haber bende yok aziz dostlarım. Ama hani sosyal medyadan trending topics olan, TT olan, Allah razı olsun Selahattin kardeşim sabahları zaten haber ve medya yorumlarını yapıyor. Ya alıyorsunuz bütün bilgileri, ekstra saatlerce akşam bir daha kanal kanal o geçmişte yaptığım nasıl yanıyorum o hatalara, vaktimi o kadar heba ettiğimi. Orada görüyoruz. Dünya tamam zaten sapkınlığa gitmiş de Türkiye'deki şeyleri de görüyoruz aziz dostlarım. Gençlerin durumunu görüyoruz yani. Tekrar böyle midenizi bulandırmayayım anlatarak, bu mikrofonları kirletmeyeyim ama durum ortada yani. Nasıl ortada olmasın ki? 20 milyon evlilik çağına gelip evlenmeyen genci olan bir ülke yokluğun uçurumunun tam ucuna gelmiştir. Allah muhafaza. Yani en böyle korunaksız olduğumuz dürtü cinsel dürtüdür. Şeytanın çekim alanını en yükseğe çektiği, cazibeyi en böyle karşı konmaz bir hale getirdiği. Onun için yapmayın değil, emir yaklaşmayındır. Yaklaşanı içine çeken. Hani çok güçlü bir mıknatıs düşünün. Bilmiyorum hiç çok güçlü mıknatıs gördünüz mü? Mesela yumruğunuz kadar iki mıknatıs, Allah muhafaza. Zaten bir mıknatısçıya gittiğinizde hayatınızda bir kere bir en azından deneyimleyin. Yani onlar bunu kontrollü yapıyorlar. Araya tahta koyuyorlar. Ya da büyük lastik koyuyorlar böyle. Aziz dostlarım, hani küçüklerini denemişsiniz de küçüklerle anlaşılmaz. Cinsel cazibe, cinsel çekim gücü. Siz de rica ediyorum kardeşiniz olarak bunu hayatınızda bir kere bile, hani mümkünse, bazen büyük paletlerin falan altından çıkıyor. Çiviyle değil, o mıknatısla bir tutturuyorlar. Yumruk büyüklüğünüzde, ya daha fazlalarını da gördüm de, yumruk büyüklüğünüzde iki mıknatısı zıt kutuplardan birbirine yaklaştırdığınızda inanın eliniz de kırılır, parmağınız da kırılır. Öyle bir çekiyor ki, bir de bunun kafanız büyüklüğünde olduğunu düşünün. Yani iki tane top büyüklüğünde mıknatıs, tekerlek şeklinde, böyle simit şeklinde düşünün. Yani Allah muhafaza, iki kulağınızdan ters taraftan yaklaştırsanız kafatası falan kalmaz. Şimdi beden büyüklüğünde bir cinsel cazibe mıknatısını, manyetizmasını düşünün. Buna hangi güç dayanabilir yani? Şeytan çağırıyor oradan, gel gel yapıyor. Ona kiş diyecek, hoş diyecek bir güç yok. O cinsel cazibenin zirve yaptığı anda. Ondan sonra toplumda gayri ahlaki şeyler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Yani 20 milyon pimi çekilmiş el bombası var. 20 milyon barut var, 10 milyonu ateş, 10 milyonu barut. Yan yanalar. Ondan sonra diyoruz ki biz, aman şu olmasın, bu olmasın. Evlenmeden olmayacak. Evlenmeden olmayacak. Bu konuda nasıl ahlaki dokuyu da koruma altına alır, ya da ahlaki doku nereden çürüyor, onu da anlatmış oldum. 20 milyon bekar gencin olduğu bir ülkede evlilik çağı gelmesine rağmen. Aralarında büyük bir tartışma çıkan bir çifti düşünün aziz dostlarım. Eğer motivasyonları sadece dünyevi ise, bakış açıları sadece bedensel, cinsel şehvi ise, o anki öfkeyle yıkıcı kararlar alabiliyorlar. Allah muhafaza, hatta hani birbirlerinin kalplerini kırdıkları için gayri ahlaki, gayri meşru ilişkilere bile girebiliyorlar yani. Çekip gidiyorlar kim kime, dumduma. Ama evliliği manevi bir emanet olarak gören bir genç, bu bana Rabbimin bir emanetir diyerek öfkesini yutuyor. Adaletli bir onarım yoluna gidiyor, fedakarlık yapıyor, affediyor, alttan alıyor. İyiliğe iyilik, her kişinin kârı, kötülüğe iyilik, her kişinin kârı değil mi? Sınanacağız yani. Bu anlık sabır, işte o gencin nefis terbiyesindeki en büyük sınavı oluyor. Bu sınavları, şıkları doğru işaretleyerek, kaydırma yapmadan, doğru şıkları doğru şekilde seçerek gittiği için de işte din nasıl tamamlanıyor, yarısı böyle tamamlanıyor. Aziz dostlarım, 8. iyi niçinimiz ekonomik niçin. Modern dünyada evlilik sosyoekonomik açıdan baktığımızda rasyonel bir ölçek ekonomisi. Bununla alakalı yapılan bilimsel araştırmalarda, sosyoekonomik raporlarda ortaya çıkan şeyler şu, hem de çok şey değil yani, 2024-25'te yapılan şeylere bakıyorum, araştırmalara. Artan yaşam maliyetleri, kira bedelleri, yüksek enflasyonist bir baskı altındayız malumunuz. Rabbim tezelden çözmekliğini nasip eylesin devlet ricalinin. Dolayısıyla bu baskılar karşısında evliliğin gençler için bir finansal bir hayatta kalma ve büyüme stratejisi haline geldiğini gösteriyor. Zaten günümüz şeyde, aile yapısında birçok böyle annenin oğluna gelin arayışında yani çalışan bir hanımefendi aradığını görüyoruz. Neden? İki ayrı evin işte kirasıydı, faturasıydı, gıdasıydı, ulaşımıydı falan. Bu giderleri tek bir çatı altında birleştirmek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Ve bireyin tek başına taşıyamayacağı finansal riskleri, işsizlikti, sağlık harcamasıydı, işte hastalıkta bakımdı, yardımdı, yatırım ihtiyaçları gibi, onu paylaştığı bir risk havuzu oluşturuyor. Ekonomik açıdan söylüyorum bu yapılan araştırmaları. Evli erkeklerin ve kadınların benzer profildeki bekarlara göre daha fazla servet biriktirdiğini, daha fazla tasarruf yaptığını, harcamalarını daha disiplinli bir şekilde yaptıklarını, alışkanlıklarını çok daha ailevi olarak yaptıklarını gösteriyor. Literatüre de geçmiş hatta bu. Evlilik primi deniyor buna. Yani evlilik sadece giderleri azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda ortak hedef bilinciyle bir birikim motivasyon da artırıyor. Hele böyle birlikte bir ev alma, bir araba alma, bir çocuğun eğitimiyle alakalı iyi bir niçin varsa, evliliğin niçin de burada, eşinin diğerine ekonomik olarak tamamen bağımlı olması değil, şeffaf bir bütçe yönetimiyle, adil bir emek paylaşımıyla, ortak bir finansal vizyon ile bir ortaklık disiplini inşa etmiş oluyor. Günümüz şartlarında İstanbul'u düşünün, büyük şehirleri düşünün aziz dostlarım. Anadolu'da bundan çok farklı değil. Yani orada da kiralar çok yüksek. Asgari ücretin biraz üstünde kazanan iki gencin ayrı ayrı evlerde yaşaması finansal bir çıkmazken, evlenip güçlerini birleştirdiklerinde tek kira ama çift maaş, artan kalan parayla da böyle bir konut falan alabiliyorlarsa, şimdi biraz daha 120 ayı 280 aya çıkartmakla ilgili bir çalışmalar da duyuyorum. Dolayısıyla hani ekonomik açıdan baktığımızda evliliğin sağladığı ekonomik sinerji gençleri de iyi bir niçin olarak ya evlensem miye itmiş oluyor. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Evliliğe giden yolda birinci maddedeyiz daha. 54 madde anlatacağım ama birinci madde evliliğin iyi niçini. Epey daha anlatacaklarım var. Gelecek hafta sosyolojik motivasyonlardan devam ederiz inşallah. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.